Allah kullarından dilediklerine gayb hakkında bilgi verir. İnsanın duyuları aracılığı ile algılayamadığı, geleceğe ve geçmişe dair olaylar anlamına gelen gaybı, yalnızca üstün güç sahibi olan Allah bilir. Evrende ve diğer tüm alemlerde meydana gelen her olay, Allah'ın bilgisi dahilinde ve kontrolü altındadır. Zamanı yaratan ve insanlara bu kavramı öğreten Allah'tır. Allah'ın yüce zatı zamandan münezzehtir. O, gizlinin gizlisini bilir ve kendi katında saklı tuttuğu bilgi ve gayb haberlerinden dilediği kadarını elçilerinden bazılarına açar. Allah'ın kendilerine özel ilim verdiği kişiler, bu ilim sayesinde Allah'ın izniyle geçmişten ve gelecekten haber verebilmekte, yaşanan olayların iç yüzünü görmekte, bunlardan farklı sonuçlar çıkarabilmektedirler. Örneğin, Kur'an'da bildirilen ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kendisine ilminden öğretmesi için tabi olduğu ilim sahibi kişi bunlardan biridir. Hazreti Hızır Aleyhisselam olduğu kabul edilen bu kişi, doğrusunu Allah bilir, Allah'ın kendisine bildirdiği kadarıyla olayların iç yüzünü nasıl gelişeceğini bilebilecek bir ilme sahiptir. Bu nedenle gelişecek olaylara göre önceden tedbir alabilmektedir. Yüce Allah'ın kaderde belirlediği bu tedbirler, dışarıdan bakan ve bu ilmin bilincinde olmayan birisine şaşırtıcı gelebilmektedir. Kur'an'da bildirildiği üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın izniyle gaybtan geleceğe dair birçok haberler vermiş, Hazreti Yusuf aleyhisselam da yaşanacak olayları önceden bilmiş ve rüyaları yorumlayarak Yusuf suresi 21, meydana gelecek olayları anlatmıştır. Hazreti Süleyman aleyhisselama ise bazı canlıların konuşma dili öğretilmiş, kuşlar, şeytanlar ve rüzgarlar emrine verilmiştir. Sad suresi 36-38. Allah'ın gaybı elçilerinden dilediğine bildirdiğine dair Kur'an ayetleri. 1. Gaybı Allah'tan başka kimsenin bilmeyeceğine dair ayetler. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar ne zaman dirileceklerinin şuuruna varmıyorlar. Neml suresi 65. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Enam suresi 59. 2. Allah kullarından dilediklerine gaybı bildirir. O gaybı bilendir. Kendi gaybını, görülmez bilgi hazinesini kimseye açık tutmaz. Ona muttali kılmaz. Ancak elçileri, peygamberleri içinde razı olduğu, seçtikleri kimseler başka. Cin suresi 26-27. Allah sizi gayb üzerine muttali kılacak değildir. Ama Allah elçilerinden dilediğini seçer. Öyleyse siz de Allah'a ve elçisine iman edin. Eğer iman eder ve sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır. Ali İmran suresi 179. Bunlar gayb haberlerindendir. Bunları sana vahyediyoruz. Onlardan hangisi Meryem'i sorumluluğuna alacak diye kalemleriyle kura atarlarken sen yanlarında değildin. Çekişirlerken de yanlarında değildin. Ali İmran suresi 44. Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bunları sen ve kavmin bundan önce bilmiyordun. Şu halde sabret. Şüphesiz güzel olan sonuç takva sahiplerinindir. Hud suresi 49. Bu sana ey Muhammed vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar Yusuf'un kardeşleri o hileli düzeni kurarlarken yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman sen yanlarında değildin. Yusuf suresi 102. Hani Meryem oğlu İsa da ey İsrailoğulları gerçekten ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi Ahmet olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim demişti. Fakat o onlara apaçık belgelerle gelince bu açıkça bir büyüdür dediler. Saf Suresi 6. Hazreti İsa Aleyhisselam: Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır. Ali İmran Suresi 49. Hazreti Yusuf Aleyhisselam dedi ki, size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Yusuf Suresi 37. Hani peygamber eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti. Derken o eşlerinden biri bunu haber verip Allah da ona bunu açığa vurunca, o da peygamber bir kısmını açıklamış bir kısmını söylemekten vazgeçmişti. Sonunda haberi verince eşi demişti ki, bunu sana kim haber verdi? O da bana bilen, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi demişti. Tahrim Suresi 3. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kıyamete kadar olan bazı olayların bildirildiğine dair hadisler. Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği kutlu peygamberimiz Hazreti Muhammed, hem Kur'an ayetleriyle hem de özel olarak kendisine gelen vahiy sonucu geçmişle, yaşadığı zamanla ve gelecekle ilgili bilgiler almıştır. Allah'ın dilemesiyle birçok konuda kimsenin bilemeyeceği gayb bilgisine sahip olmuştur. Bu ilim vesilesiyle zorluk zamanlarında Müslümanları fetihle müjdelemiş, daha pek çok müjde vererek onların şevklerini artırmıştır. Peygamberimizin Müslümanlara önceden müjdesini verdiği bu olaylar birer mucize olarak ardı ardına gerçekleşmiştir. Hazreti Huzeyfe anlatıyor. Resulullah bir gün kalktı. Bize kıyamete kadar olacak şeyleri anlattı. Bunları belleyen belledi, unutan unuttu. Bu arkadaşlarım bunu bilirler. Resulullah'ın haber verip de benim zamanla unuttuğum şeyleri o şey olduğunda hatırlıyorum. Tıpkı kişi birisini yokluğunda hatırlamayıp onu gördüğünde tanıması gibi. Tirmizi Fiten 23. Yine o şöyle demiştir. Resulullah bana kıyamete kadar olacakları anlattı. Ben ona olacak her şeyden sordum. Sadece Medine halkını neyin çıkaracağını sormadım. Müslim, Fiten ve Eşaretü's-Saat 18-16 Nebevi Şerhi. Ebu Zeyd Amr bin Ahtab el-Ensari radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah bize sabah namazını kıldırdıktan sonra minbere çıktı. Öğleye kadar hutbe verdi ve indi, namazı kıldı. Sonra minbere çıktı. Güneş batana kadar hutbe verdi. Bize olmuş ve olacak şeyleri anlattı. Onları en iyi bilenimiz, en çok ezberleyenimizdir. Müslim, Fiten, Eşaretü's-Saat 18-16 Nevevi Şerhi. Huzeyfe bin Yeman şöyle demiştir. Vallahi ben kıyamete kadar olacak fitneleri insanlar içinde en iyi bilenim. Resulullah bana gizli olarak anlattığı bu şeyleri başka kimseye anlatmamıştır. Fakat Resulullah fitneleri benim de içinde bulunduğum bir mecliste anlatıyordu. Fitneleri sayarak dedi ki, onlardan üç tanesi neredeyse hiçbir şeyin peşini bırakmaz. Bazıları yaz rüzgarı gibidir, küçüğü de vardır, büyüğü de. Huzeyfe şöyle demiştir. Benden başka o mecliste bulunan insanların hepsi gitti. Müslim, Fiten ve Eşaretü's-Saat 18-16 Nevevi Şehri. Resulullah kendisinin bu farklılığına şu sözleriyle dikkat çeker. Ben sizin görmediğinizi görür, duymadığınızı duyarım. Tirmizi Zühd 9, İbn-i Mace Zühd 19, El Marife Beyrut 1996. Peygamberimiz olacağını bildirip o hayattayken gerçekleşmiş olan bazı olaylar. Bir gün Resulullah mihraptayken der, saflarınızı düzgün tutun. Ben sizi önümdeyken gördüğüm gibi sırtım dönük olduğunda da görürüm. Buhari Ezan 72. Hazreti Peygamber Bedir Savaşı'ndan bir gün önce küfrün liderlerinden kimin nerede öldürüleceğini teker teker haber vermiştir. Müslim, Cennet 76. Habeş Kralı Necaşi'nin öldüğü gün Hazreti Peygamber ashabına "Bugün bir kardeşiniz vefat etti. Haydi namazını kılalım." der. Kalkarlar, onun cenaze namazını kılarlar. Buhari, Cenaiz 55. Bir hadiste Peygamberimiz Ebu Süfyan'ın içinden geçirdiklerine bir cevap vermiş ve Ebu Süfyan bu durum karşısında bu mübarek insanın peygamberliğine şahitlik ettiğini söylemiştir. Ebu Süfyan mescidin bir kenarında oturuyordu. Bir gün Resulullah elbisesine bürünerek evinden çıktı. Ebu Süfyan oturduğu yerden "Acaba bu ne ile mağlup etti?" dedi. Resulullah Ebu Süfyan'ın yanına gelip eliyle onun sırtına vurdu ve "Seni Allah ile mağlup ettim." dedi. Ebu Süfyan "Senin Allah Resulü olduğuna şahitlik ederim." dedi. Haris İbn Hacer Askalani, Metalib-u Aliye 4, Tevhid Yayınları 1996, 3839, sayfa 17. Peygamber Efendimizin insanların içinden geçirdiklerini anlayıp buna göre cevap vermesine bir örnek ise Vabısa ile ilgili olan hadistir. Resulullah'a geldim. Niyetim iyilik ve günahtan ona sormadık bir şeyi bırakmamaktı. Etrafını Müslümanlardan bir cemaat çevirmişti. Durmadan ona sorup fetva istiyorlardı. Onları yara yara ilerlemek istedim. "Allah Resulü'nden uzak dur ey Vabısa," dediler. Şöyle cevap verdim. "Bırakın beni de ona iyice yaklaşayım. Kendine yakın olmak istediğim insanların en sevimlisidir o. Bırakın Vabısa'yı," buyurdu. İki veya üç kere de bana hitaben "Ey Vabısa yaklaş," dedi. Nihayet ona yaklaşıp önünde oturdum. Bana şöyle buyurdu. "Ey Vabısa, sana ben mi haber vereyim yoksa sen mi bana sorarsın?" "Bilakis sen bana haber ver," dedim. Şöyle buyurdu. "İyilik ve günah hakkında sormak için geldin değil mi?" "Evet," dedim. Bunun üzerine parmaklarının uçlarını bir araya getirip onlarla göğsüme vurarak şöyle buyurdu. "Ey Vabısa, kalbine danış, kendine danış. İyilik, insanlar sana fetva verseler, fetva vermeseler de kendi kalbinin yatıştığı şeydir. Günah da kalbi kazıyan, rahatsız eden, göğüste dolaşıp duran şeydir." İbn Kesir, Peygamberimizin Şemaili, Mucizeleri, Çelik Yayın Evi, sayfa 361. Bizans'ın Galibiyeti. Rum suresindeki ayetlerde Bizans İmparatorluğu'nun bir yenilgiye uğradığı ama çok kısa bir zaman sonra tekrar galip geleceği şöyle bildirilmiştir. Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Birkaç yıl, 3 ila 9 yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir Allah'ın yardımıyla. Rum Suresi 2-5. Bu ayetler Hristiyan olan Bizanslıların Persler karşısında ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra milattan sonra 620 yıllarında indirilmişti. O sırada Bizans çok büyük kayıplar vermiştir. Bu dönemde Bizans'ın 9 yıl geçmeden yeniden galip geleceği ayetlerle haber verildi. 622 yılında yani mağlubiyetlerinden 9 yıl sonra Heraklius Ermenistan'ı işgal edip Persleri yenerek çeşitli zaferler kazandı. Rumların galibiyeti 630 yılında İmparator Heraklius'un Pers hükümdarı 2. Kosrov'u yenilgiye uğratarak Kudüs'ü geri alması ve Hristiyanlığın sembolü olan gerçek haçı Kutsal Mezar Kilisesi'ne kazandırmasıyla tamamlanmış oldu. Böylece Allah'ın Kur'an'da bildirdiği Rum'un zaferi ayetteki 3 ila 9 yıl içinde ifadesiyle dikkat çekilen zaman aralığında mucizevi bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Bu ayetlerde yer alan bir başka mucize de o dönemde kimsenin tespit etmesinin mümkün olmadığı coğrafi bir gerçeğin haber verilmesidir. Rum suresinin 3. ayetinde Rumların dünyanın en alçak yerinde yenildikleri belirtilir. Arapçası Etna el-Art olan bu ifade bazı meallerde yakın bir yer olarak da tercüme edilir. Ancak bu tercüme orijinal ifadenin tam karşılığı değil, mecazi bir yorumudur. Etna kelimesi Arapçada alçak demek olan deni kelimesinden türemiştir ve en alçak anlamına gelir. Art ise yeryüzü demektir. Dolayısıyla Etna el art ifadesi de yeryüzünün en alçak yeri manasına gelmektedir. Bazı tefsirciler söz konusu bölgenin Araplara yakınlığını göz önünde bulundurarak kelimenin en yakın anlamını tercih etmektedirler. Ancak kelimenin asıl anlamı Kur'an'ın indirildiği dönemde bilinmesi mümkün olmayan çok önemli bir jeolojik gerçeğe işaret etmektedir. Çünkü dünyanın en alçak yerini araştırdığımızda bu noktanın Bizanslıların 613-614 yıllarında yenilgiye uğradığı yerlerden biri olan Lut Gölü Havzası olduğunu buluruz. Bu yenilginin en ağır darbesi daha evvelde belirttiğimiz gibi Lut Gölü yakınlarındaki Kudüs'teki yenilgi ile birlikte Hristiyanlığın sembolü gerçek haçın kaybedilmesidir. Bizans İmparatorluğu ile Persler arasındaki savaşın gerçekleştiği söz konusu yer Suriye, Filistin ve şimdiki Ürdün topraklarının kesiştiği bölgede yer alan Lut Gölü Havzası'dır. Lut Gölü çevresi ise deniz seviyesinden 417 metre aşağıdaki yeryüzünün en alçak bölgesidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Lut Gölü'nün rakımının yalnızca modern çağdaki ölçümlerle tespit edilmiş olmasıdır. Daha önce hiç kimsenin Lut Gölü'nün dünyanın en alçak bölgesi olduğunu bilmesi mümkün değildir. Ama bu bölge Kur'an'da yeryüzünün en alçak yeri olarak tanımlanmıştır. Bu bilgi Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun bir başka delilini oluşturmaktadır. Mekke'nin fethi. Andolsun Allah, elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse, mutlaka siz Mescid-i Haram'a güven içinde saçlarınızı tıraş etmiş, kiminiz de kısaltmış olarak ve korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi. Böylece bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı. Fetih Suresi 27. Peygamber Efendimiz Medine'deyken gördüğü bir rüyasında müminlerin güven içinde Mescid-i Haram'a girdiklerini ve Kabe'yi tavaf ettiklerini görmüştü. Ancak Mekke'den Medine'ye hicret eden müminler o zamandan beri Mekke'ye gidemiyorlardı. Allah peygamberimize Fetih Suresi'nin 27. ayetini vahyetmiş ve rüyasının doğru olduğunu, eğer Allah dilerse müminlerin Mekke'ye girebileceklerini bildirmiştir. Gerçekten de önce Hudeybiye barışı ve ardından da Mekke'nin fethiyle Müslümanlar güven içinde Mescid-i Haram'a girmişlerdir. Böylece Allah, Peygamber Efendimizin önceden haber verdiği müjdenin gerçek olduğunu göstermiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Fetih Suresinin 27. ayetine dikkat edilirse, Mekke'nin fethinden önce gerçekleşecek bir başka fetihten daha söz edildiği görülecektir. Nitekim ayette, haber verildiği gibi Müslümanlar önce Yahudilerin elinde bulunan Hayber Kalesi'ni fethetmişler, daha sonra da Mekke'ye girmişlerdir. İmam Taberi, Taberi Tefsiri, Cilt 5, Ümit Yayıncılık, İstanbul, sayfa 2276. Mekke'nin fethinin müjdelendiği diğer ayetlerden bazıları ise şöyledir. Onlara karşı size zafer verdikten sonra Mekke'nin göbeğinde ellerini sizden ve sizin de ellerinizi onlardan çeken O'dur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Fetih Suresi 24. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek her günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yönelsin. Ve Allah sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin. Fetih Suresi 1-3. Peygamberimizin ahir zamana yönelik olayları haber verdiği bazı hadisler. Peygamberimizin haber verdiği ve içinde bulunduğumuz dönem içinde gerçekleşmiş bulunan pek çok olay da vardır. Hazreti Muhammed kendi yaşadığı dönemden 1400 yıl sonrasında meydana gelecek olayları sanki o dönemi izlemiş gibi detaylı olarak anlatmıştır. Kuyruklu yıldızın doğması, İran-Irak savaşı, Kabe baskını, güneşten bir alametin belirmesi, sahte mesihlerin ortaya çıkması, fitnelerin çoğalması ve ahlaki çöküş gibi alametler, Hazreti Mehdi'nin zuhuru ve Hazreti İsa'nın nuzulü öncesinde ahir zamanda yaşanacak olan alametlerin yalnızca birkaçıdır. Kütüb-i Sitte muhaddisleri Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve daha pek çok muhaddis, hadis alimi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadislerdeki bu gayb haberlerinin doğruluğu hakkında ittifak halindedirler. Nitekim Peygamber Efendimizin haber verdiği gaybi bilgilerin tümü gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye de devam etmekte. İnsanlar bu mucizelere şahit olmaktadırlar. Kabe baskını, Hicri 1400'ün ilk günü 1. Muharrem 1400-1979. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler. Sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe cemresinin üzerine akacak. Kıyamet alametleri sayfa 168-169. İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın hac ederler. Mina'ya indiklerinde etrafları köpeklerin sarışı gibi sarılıp kabilelerin birbirine girmesiyle büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kalır. Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdi-il Ahir Zaman sayfa 35. Kabe'de kan akıtılması 1987. Resulullah buyurdu: Ramazan'da bir seda, Şevval'de bir ses, Zilkadi'de kabileler arasında savaş olur. Hacılar talana uğrar. Mina'da ölülerin çok olacağı bir savaş olur. Öyle ki orada taşları kan gölü içinde bırakacak kadar kan akar. Kitab-ül Burhan Fi Alamet-i İl Mehdi-il Ahir Zaman sayfa 31. Zilkadi ayında kabileler savaşır, hacılar kaçırılır, melhameler, kanlı harpler olur. Kitab-ül Burhan Fi Alamet-i'l Mehdi-il Ahir Zaman sayfa 34. Doğu tarafından geceyi aydınlatan büyük bir ateşin görülmesi 1979. Hüseyin bin Ali'den şöyle rivayet olunmuştur: Gökyüzünde doğu cihetinden geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit işte o an Hazreti Mehdi'nin geliş vaktidir. Mer'i bin Yusuf bin Ebi Bekir bin Ahmet bin Yusuf el-Makdisi Feraidu Fevaid il Fikr fil İmam el-Mehdi el-Muntazar. İran-Irak Savaşı 1980. Şevval ayında ayaklanma, Zilkadi'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. Kıyamet alametleri sayfa 166. Fırat'ın suyunun kesilmesi. Fırat Nehri'nin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın. Riyazü's-Salihin 3-332. Fırat Nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmayacaktır. İnsanlar onun için harp edecek ve her 100 kişiden 99 öldürülecek, onlardan her adam keşke kurtulan ben olsaydım diyecektir buyurmuşlar. Sahih-i Müslim 11-320. Iraklıların parası kalmayacak. Irak halkına ölçeğin, gıdanın ve dirhemin, paranın yasaklanması yakındır. Sahabi sorar: Ya Resulallah, bu nasıl olacak? Resulallah cevap verir: Acemler bunu yapacak. Bunları Irak ehlinden men edecekler. Müslim Fiten 67. Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alışveriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak. Kenzul Ummal Kitabul Kıyame Kısmul Efal Cilt 5 sayfa 45. Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir.
Risaletül Hurucül Mehdi, cilt 3, sayfa 177. Bir ordunun kaybolması. Mehdi'nin 5 alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, Sema'dan bir sayha, çağrı, nara, Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. Naim bin Hammad. Kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin bir çölündeyken yere batırılacaklardır. Müslim'den Geleceğin Tarihi 4, sayfa 31. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar. Ortadakiler de kurtulmaz. Hanbel, Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Davud'dan Geleceğin Tarihi 4, sayfa 30. Afganistan'ın işgali 1979. Talikana, Afganistan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Kitab-ül Burhan, Fi Alametil Mehdiyil Ahir Zaman, sayfa 59. Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutulması, 1981-1982. Mehdi için iki alamet vardır ki, bunun birincisi, Ramazan'ın birinci gecesi, ayın ikincisi de ortasında güneşin tutulmasıdır. El-Kavlül Muhtasar Fi Alametil Mehdi'il Muntazar, sayfa 47. Ramazan'ın birinci gecesi ay, ortasında güneş tutulacaktır. Kıyamet Alametleri, sayfa 199. Onun saltanatı zamanında Ramazan ayının 14'ünde güneş tutulacaktır. O ayın ilkinde ise ay kararacak. Mektubat-ı Rabbani 380. mektup 2'ye 1163.
Kuyruklu Yıldız'ın Doğması. Halley Kuyruklu Yıldızı, 1986. O gelmeden önce doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir. El-Kavlül Muhtasar Fi Alametil Mehdi'il Muntazar, sayfa 53. Fitnelerin artması. Fitneler olacak. O fitnelerde oturan ayakta olandan, ayakta olan yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlı olacak. Ona yaklaşan kendini kurtaramayacak. Kim o fitnelerde bir melce, bir sığınak bulursa onunla kendini kurtarsın. Buhari Fiten 9, Müslim Fiten 10, Tirmizi Fiten 29. Zaman birbirine yaklaşacak, amel azalacak, cimrilik artacak, fitneler zuhur edecek, herç çoğalacak. Derler, herç nedir? Resulullah cevap verir: öldürmek, öldürmek. Buhari Fiten 5. Boynuzu andıran iki uçlu yıldızın çıkışı. Lulin Kuyruklu Yıldızı, 2009. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. İmam-ı Rabbani Mektubat-ı Rabbani 381. mektup, sayfa 1184. Ekonomik durumun kötüleşmesi. Herkesin az kazançtan yakınması, paraları için zenginlerin saygı görmesi. Kıyamet Alametleri, sayfa 146. Piyasanın durgun olması, kazançların azalması. Kıyamet Alametleri, sayfa 148. İşlerin kesat gitmesi, herkes satamıyorum, alamıyorum, kazanamıyorum diye yakınacak. Kıyamet Alametleri, sayfa 152. Ebu Davud'dan Geleceğin Tarihi 4, sayfa 30. Azerbaycan'ın işgal edilmesi, 1990. Ebu Basir der ki, İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: babam bana şöyle buyurdu: Azerbaycan'dan mutlaka bir ateş çıkacaktır ve hiçbir şey onun karşısında duramayacak. Böyle bir şey olunca evinizde oturun. Biz ne yaparsak siz de onu yapın. Yani biz evde otururken siz de oturun. Ve bizim kıyam edenimiz Hazreti Mehdi hareket ettiğinde süratle ve hiç durmadan ona doğru koşun. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, sayfa 311. Tozlu dumanlı bir fitne, 11 Eylül. Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek. Bu
Bunu diğerleri takip edecek. Kitab-ül Burhan fi alametil Mehdi'il ahir zaman sayfa 26. Kuraklığın yaşanması. Deccal'in çıkmasından önce gökyüzü 3 sene yağmurunu tutar. Birinci senede normal yağmurun 1/3'ünü tutup 2/3'ünü yağdırır. Yeryüzü bitkisinin 1/3'ünü bitirmez. İkinci yılda gökyüzü normal yağmurunun 2/3'ünü yağdırmaz. Yeryüzü de bitkisinin 2/3'ünü bitirmez. Üçüncü yılda ise gökyüzü yağmurunun tamamını keser, yeryüzü de bitkisinden hiçbirini bitirmez. Ebu Davud, İbn-i Mace, Taberani, Geleceğin Tarihi 3, sayfa 241. Depremlerin çoğalması. Depremler çoğalmadıkça, fitneler zahir olmadıkça, cinayetler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Kıyamet alametleri sayfa 109. Ümmetimde zelzeleler olur. Öyle ki bu zelzelelerde 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi ölür. Allah bu ölümü muttakilere öğüt, müminlere rahmet, kafirlere ise azap kılır. İbni Asakir, Geleceğin Tarihi 1, Orhan Baytan, Mevsim Yayıncılık, sayfa 81. Vatikan'da deprem, 2009. Hazreti Mehdi ve talebeleri Roma'yı tesbih ve tekbirle fethedeceklerdir. O şehrin, Vatikan'ın surları bir bir yıkılacaktır. Muhammed bin Resul el Hüseyin el Berzenci, Kıyamet Alametleri, sayfa 204.
Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in gayb haberi olarak gerek Hazreti İsa, Hazreti Mehdi ve ahir zaman alametleri, gerekse geçmişte yaşanmış olaylar hakkında bildirdiği mucizeler tüm Müslümanlar için büyük birer müjde, Allah'tan bir yardım ve lütuftur. Bu mucizeler Allah'ın izniyle iman edenlerin imanlarını daha da güçlendirecek ve Allah'ın Peygamberimize indirdiği yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'e daha büyük bir şevkle bağlanmalarına vesile olacak birer delildir.